Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Haftaya bakışı yapıyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta olup bitenleri ele alacağız. Tabii doğal olarak seçim ve adaylık meselesi, partilerin ittifak arayışları ve gittikleri ittifakların ne anlama geldiği de bizim ele alacağımız konular arasında olacak ama önce bir hazine zararı açıkladığı, maliyeti açıkladığı depremdeki maliyeti onun üzerine konuşacağız. Ondan sonra hükümetin TOGG'u devreye sokması hallerini biraz konuşmuş olacağız. Acaba bir katkı sağlar mı seçimlerde, nasıl bir rol oynar diye. İşte bir petrol bulunamadı hala, bulunacaktı. Biraz onun üzerinde de durabiliriz. İttifaklardaki beş benzemez falan gibi şeyler üzerinde de duracağız. Onları da konuşacağız. Ve tabii ki HDP ve CHP ile olan ilişkisini de başta olmak üzere alacağız. Evet, hazine açıkladı. Aslında beklenen bir rakam. Çeşitli kurumlar da bunu açıklamıştı. 2 trilyon TL diye, yani 100 milyar dolar mertebesinde bir mali, maddi zarar olduğunu söyledi. Biraz gerçekçi gibi duruyor galiba. Ya da pek çok rakam örtüşüyor birbiriyle.
Yani evet, kabaca hepsi birbiriyle örtüşüyor. İzin verirsen şöyle, şimdi bu biliyorsun bizim bölgedeki depremi uzaydan 10 metrelik titanyum çubukları atarak yaptıklarını öğrenmiştik. Ben o sırada merak etmiştim, yani niye sadece bizi imha etmeye yeminle biz yok olmadan rahat etmeyecek olan bu dış güçler niye madem ellerinde böyle bir teknoloji var sadece o bölgeye atıyorlar bu titanyum çubuklarını, hani biraz da Ege'ye, Marmara'ya falan atsalar İşi bitirecekler. Niye yapmıyorlar bizi böyle şeyde bırakıyorlar diye merak ediyordum. Sonra kendimce bir açıklama geliştirmiştim. Yani onların bir Erdoğanları olmadığı için kaynakları sınırlı. Yani yeterince titanyumları yok. Titanyum stoklarında bir sorun var. Anlaşılan o ki işte 10 metrelik titanyum çubuklarla işlerini gördükten sonra ellerine kalanlardan ancak 6 metrelik falan çubuklar yapabilmişler. Onlarla da sel ortaya çıkarttılar yani. Yani şimdi kalanlar 4 metreyle falan bir şey yaparlarsa ne o gelecek başımıza, onu kestiremiyorum. Bu arada parantez içinde şeyi de söyleyeyim, yani bu bizi kıskanıyor olan dış güçlerin elinde böyle titanyum çubuklarla deprem yaratma marifeti varken biz toglarla şunlarla bunlarla nasıl rekabet edeceğiz? Onu da anlıyor değilim yani, işte böyle Çanakkale Köprüsü yaparak falan bu rekabeti nasıl sürdüreceğiz? Niye Kartal Anadolu Lisesi'nden birileri çıkıp da bu titanyum teknolojisini Türkiye'de geliştirip bu dünyanın şeytanı Amerika'ya atmıyor? O da bir soru işareti olarak kafamda duruyor yani.
Tabii ki farkında değilsin belli ki. Silikon Vadisi'ndeki banka battı, yatırım bankası. Bu muhtemelen herhalde bizim çocukların maharetidir.
Ya bizim titanyum çubukları onları onu yapıyor diyorsun. Onlar bizim 11'imizi vurup 2 trilyon liralık hasar meydana getiriyor. İşte bizim titanyum çubuklar da Silikon Valley Bank'ı batırıyor falan. Evet, olabilir bak. Sonunda yani işte bölgede felaketin hafiflemesi bile mümkün olmadan üstüne başka bir felaket geldi. Bu artık giderek şeyi andırmaya başladı. Yani hakikaten Lizbon depremini andırmaya başladı. Orada da işte bir deprem, büyük bir depremin ardından bir tsunami gelmiş, üstüne yangın çıkmış vesaire ve büyük bir travmaya yol açmıştı. Şimdi bizim zaten yeterince büyük bir travmamız varken bu sel felaketi sahiden çok can yakıcı oldu.
Şimdi orada tabii bir abuk durum da çadırların sel altında kalmış olması. Yani siz depremden zarar görenleri kurtarmak için çadır kuruyorsunuz, o da sel altında kalıyor. Buradan insanlar şüpheye düşmez mi? Yeniden inşa edeceğiniz konutlar ya sel altında kalırsa ya da yeniden fay hattındaysa, depreme maruz kalırsa ne olacak?
Ortada büyük bir rezalet var. Durmadan biz işte şu kadar çadır gönderdik, bu kadar konteyner göndereceğiz vesaire hikayeleri anlatıp duruyorlar. Ama yani orada trajedi devam ediyor. Bilhassa kadınların trajedisi devam ediyor göründüğü kadarıyla. İnsanlar yıkanamıyorlar, hastalık riski var, çocukların kendi problemleri var. Yani işte emziriliyor olan çocukların problemleri var, bebeklerin problemleri var vesaire. Bize böyle durmadan parmak sallayan ve yaptıklarını anlatan, ya kardeşim sizin yani hiçbir şey yapmadığınız falan gibi bir iddia yok ki, başından itibaren yok yani. Yaptıklarınız ihtiyaçlarla orantılandığında çok kısa yani. Temel sıkıntı bu. Şimdi büyük bir afet oldu da işte o yüzden tedbirler tabii ki yetmedi falan gibi laflar etmiş Sayın AKP Genel Başkanı. Yani tamam, yani biz de başından beri bunu söylüyoruz. Ve şunu söylüyoruz, yani bak orada Daha önce bir takım analizler yapmışsınız. İçişleri Bakanlığınız, AFAD vesaire ve bütün bunları öngörmüşler. Öngördüğü halde, yani bu büyüklükte bir deprem öngördüğü halde bu kadar aciz kalmışsınız. O zaman yani bu buradan da şeye de top atıyorum. Bir, daha önce söyledim, bir daha tekrarlayayım yani. Ortada bir liyakat vesaire falan şey arıyorsanız, bak çok liyakatli insanlar çok hassas tahminlerde bulunmuşlar. Benzer bir şey bu sel için. Bu da tahmin edilmiş. Zamanında bunun da simülasyonu yapılmış. Ve işte yine meteoroloji uyarmış vesaire filan falan. Bir de hani o zamanında 2 yıl önce, bir yıl önce filan yapılan tahminlerin üstüne bir de üstelik de kısa süre
Anlık
önce.
tahminde bulunmuş ve uyarmış. Sel geliyor, gereken tedbir alın diye.
Ve sen yani şimdi orada bu hengamenin içinde o çadırlara ne olacağı konusunda bir akıl yürütememişsin yani. Ben şimdi sana hesap soracağım. Yani niye sen bana hesap soruyorsun? Niye parmak sallayıp duruyorsun? Sana hesap soracağım. Hükümet istifa diyeceğim. Ve yani bunları sineye çekeceksin kardeşim. Sineye çekmiyorsan niye orada oturuyorsun yani? Hani bizim gençliğimizde var. Demirden korkuyorsan niye trene biniyorsun yani? Böyle bir absürt durum var. Ve hani sahiden bu şimdinin hikayesi değil. Yani bizim başımıza gelmiş asıl büyük felaket zaten bu Erdoğan fantezileri ve o fantezilerin getirdiği bu absürt sistemiydi yani, siyasi sistemdi. Zaten bu asrın felaketi bu yani.
Urfa benim bildiğim kadarıyla ya yani bir 5-6 defa gittim. Böyle tepeli, dağlı bir yer değil, düz bir yer. Yani burada bir sel felaketine maruz kalmak herhalde özel olarak çaba harcaması gerektiren bir iş. Yani özel çalışırsan ancak böyle sel altında kalabilirsin gibi geliyor.
Ya onları bilemem, onların uzmanların bilecekleri işler ama sonuçta yani sen bir deprem olmuş, akabinde geç kalmışsın, yetersiz kalmışsın vesaire ve orada senin insanların, bizim insanlarımız acı çekiyorlar, çaresizler. Ben şunları yaptım deyip kostaklanacak zaman değil. Böyle sağa sola laf yetiştirecek, efendim işte muhalifleri hizaya sokmaya çalışacak, Galatasaray tribünde bağıranları çağırıp hükümet istifa diyenleri Cumhurbaşkanı'nın hakaretlerini içeri atmaya kalkacak falan zaman değil kardeşim ya, işini yap ya. İşini yap ve yani sonuçta işte çadır kuruyor ise, kurmuşsan ve bir de aşırı yağış şeyi gelmiş ise, uyarısı gelmiş ise, ya bu çadırlara ne olacak diye bir önceden düşün yani. Ya da düşünecek birileri olsun, birileri olsun etrafında.
O etrafta düşünecek birileri de istifa edip aday olmayı planlayan birileri galiba seçimde.
Öyle görünüyor yani. Şimdi işte o zaman da mesela tamam, şimdi bu şartlar altında sen seçim kararını 14 Mayıs diye böyle dayılanarak tekrarlayıp veriyor ise, bunun böyle sonuçları olacağını, senin partinde böyle bir takım ya da etrafındaki insanlarda böyle bir takım şeyler olacağını düşünmek de senin işin yani. Ben mi düşüneceğim bunları yani? Ben düşüneceksem niye sen o koltukta oturuyorsun? Sen o koltukta oturuyorsan ben bunları sana, bunun hesabını sorduğum zaman hesap vereceksin kardeş. Bu nasıl bir ahlak? Meseleleri ahlaka getirmekten hiç hoşlanmıyorum ama yani bu iyice zıvanadan çıktı yani olay. Böyle durmadan da kostaklanıp duruyorlar hala. Demişti adam yani, toprak suya kavuştu. Ulan kardeşim bak, bu toprak suya makul ölçülerde suya kavuştuğu zaman ve bu bir süreklilik arz ettiği zaman bir fayda sağlar. Yani böyle üstüne deniz çökmüş gibi geldiği zaman o suyun zararı olur, faydası olmaz. Yani bu nasıl akıllar bunlar? Bunlar hangi beyinlerle bizi aptal yerine koyma yetkisini kendilerinde görüyorlar? Hakikaten tüylerim diken diken oluyor. Bütün sigortalarımı atıyor ya. Her sabah, her sabah kalkıyorum. Bugün sinirlenmeyeceğim diyorum. Ya adamlar olmayacak işler yapıp sinirlendiriyorlar. Yani neyse, şimdi sinirlenmeyeyim.
Evet.
Bir kendimce kıt aklımla mizah yaparak başlamamın sebebi sinirlenmemekti. Ama yani net tablo Türkiye'de şu anda gerçekten bizim kendisine gözlerimizi çevireceğimiz herhangi bir devlet yok yani, otorite yok ve bu devleti bu hale getirmiş olanlar devlet konseptini bizden korumak gibi bir absürt işe de kendini atamış durumdalar yani. Yani orada bir işte adı devlet olan biri var. Vay devlet deyince, devlet nerede deyince püskürüyor, olan bak senin desteklediğin şeyin, sistemin geldiği hal bu kardeşim yani. Depreme uğramadığını sel vuruyor. Selin uğramadığını siz vuruyorsunuz. Yani Süleyman gidiyor orada millete parmak sallıyor falan. Kardeşim onlar depremzede, selzede. Kimsiniz ya siz? Nereden alıyorsunuz bu hakkı yani? Neyse şimdi halimiz budur.
Bu sefer vatandaşın protestosu da gündeme geldi doğal olarak, haklı olarak. Daha önce de vardı ama kamuya bu kadar yansıtmıyorlardı. Bu sefer çok daha net gözüktü. Süleyman Soylu'ya protesto etti oradaki bazı vatandaşlar.
Evet. Bende kalan intiba ne kadar gerçekçidir bilmiyorum. Yani vatandaş geçen de bir gençle konuşurken dedi ki yani bunlar abuk sabuk işler yapabilirler mi? Yani yapabilirler dedim ama sonuçta Türkiye toplumu vesaire filan falan hani bir böyle yine genel genel lafları dedi İran'da da toplum vardı. Yani dedim evet İran'da da toplumu vardı ama İran toplumunun hem tarihsel birikimleri, hayatları vesaire filan falan biraz farklıydı. Hem de dedim şimdi Türkiye'de temel olarak toplumun genel alışkanlıkları şöyle bir şey. Yani bu tür problemleri sandıkta çözelim kardeşim. Bağırmıyorsak, çağırmıyorsak hani orada sandık olduğu için bağırmıyoruz, çağırmıyoruz. E o zaman sandıkta gösterecek mi reaksiyonunu dedi. Yani gösterecek olduğunu düşünüyorum dedim. Şimdi böyle parça buçuk gelen veriler de yani sanki böyle çok sıkışmış bir gaz var ve sandıkta fena patlayacakmış gibi görünüyor. Bilmiyorum yani böyle bir ihtimal var. Böyle olacak diyemem çünkü bu 2 ay boyunca neler olacağını, muhalefetin ne absürtlükler yapacağını falan tahmin edemiyorum. Ama şu anda sandıklar konsa çok acıklı sonuçlar çıkabilir diye düşünüyorum. Çok sıkışmış gaz var. Yani neden, yani nasıl olmasın ilave? Şimdi sen millet orada kendini paralıyor yardım etmek için. İşte maddi kaynaklarını, zamanını, emeğini seferber ediyor. Herkesi bir terörize ediyorsun. Sonra işte şaşalı bir müsamere düzenliyorsun ve işte orada Türkiye tek yürek diye paralar topluyorsun. Topladığın paraları toplayamamışsın. Yani şimdi böyle bir trajik hali var yani. Yokmuş yani o paralar. Orada birileri şu da benden, bu da benden demiş ama vermemişler yani. Birincisi bu. İkincisi verilen paraların tamamı kamu kaynakları. Ve evet biliyoruz ki yani bütün derdin gücün aslında denetime tabi olan paraları denetimden kaçırmak. Orada selde, işte depremde, akabinde selde vesaire bir yığın insan telef oluyor ve senin tek derdin ya kafanın çalıştığı tek mevzu olan hangi parayı nasıl hangi yandaşın cebine aktarırım? Ya bu hakikaten insanın sigortalarını attırıyor ya yani. Bunu beceriyorsun yani. Buna kafan çalışıyor. Ama sele yakalanmasına vatandaşın selde telef olmasına mani olmaya yetmiyor yani. Afet büyükmüş. Yani şimdi ya afet büyük evet. Çok büyük ya. Senden daha büyük afetimiz yok. Neyse sinirlenmeyeceğim. Ama bu şeyi es geçmiştik yani pas geçmiştik o Türkiye tek yürek müsameresini. Bu konuda da söylemem gerekeni söylemiş olayım yani uzatmayayım çünkü çok mevzu var yani. Şimdi benim gördüğüm tablo birkaç gündür gördüğüm tablo bir tuhaf bir mana veremiyorum. Yani böyle genel olarak yani bunlardaki bu serin kanlılık bu dinginlik nereden kaynaklanıyor acaba falan diye bir kaygı var. Öyle bir kaygım yok. Yani daha doğrusu bendeki şey o değil. Bende tuhaflık duygusunu uyandıran şeylerden birincisi şu ortada kamuoyu araştırması yok. Deprem şartlarında bile her gün değilse de 2-3 günde bir kamuoyu araştırması çıkıyordu. Seçim kararı netleşti. Oradan beri kamuoyu araştırması yok ve dandik dündik bir takım
Var,
kamuoyu
evet.
araştırması var. Ama onun dışında hani böyle ciddi kurumlardan kamuoyu araştırması yok. Buna bir mana veremiyorum yani. Belki hani adaylar belirleniyor, şu oluyor, bu oluyor. Oradan sonra araştırma yapalım diye yapmıyor olabilirler. Sektörün iç dinamiklerinden uzak olduğum için bilemiyorum. Ama asıl beni çarpan troll faaliyetleri durdu. Yani 2-3 gündür troll faaliyeti yok. Yani biz bunu Cuma günü çekiyoruz bu hafta. Ekşi Sözlük'te şey yok böyle hani dedesinin mezar taşını okuyamayan nesil dışında güncele dair bizi gıdıklayacak, muhalif kamuoyunu gıdıklayacak şeyler yok. Twitter'da da işte böyle kravat nasıl bağlanır falan gibi şeyler düşüyor önüme yani.
Belli olmayınca daha AK Parti'nin stratejisi nasıl gideceğini şaşırdılar. İki, bugüne kadar yürüttükleri, karşı tarafa hedef aldıkları konularda bu sefer kendileri aynı duruma geldi. Yani benzemez bir ittifak oluştu. İşte Hüdapar gibi bir parti oraya dahil oldu. Bunlar izahı çok zor konular. İşte yeniden Refah Partisi geldi. Kadınların işte var olan haklarını da yok edelim şartını öne sürmüş oldu. Bu hakikaten trollerin şaşıracağı bir konu. Nasıl yapacak? Ne diyecek ya?
Troller zaten şaşkındılar. Onlara sufle veriliyordu ve o sufle verenler
Yani.
hepsi mi adaylık yarışına girdiler, bu işleri safsakladılar. Ne oldu bilmiyorum. Yani ama ortada bir tuhaflık olduğu görünüyor. İktidar kanadında bir zaten bir sandukluk var idi. iyice bir dağınıklık olduğu görülüyor. Ama istersen oraya geçmeden önce şeye bir gelelim. Dış politika üzerinden gelelim yani mevzuya.
Evet, dış politika.
Yani dünyada neler oluyor'a baktığımız zaman da dünyada böyle çivisi çıkmış olduğu gizlenemez hale gelmiş gibi bir durum var. Yani bu beni bilen biliyor. Ben hani 60 senedir Çin hikayesinin ABD'nin inandığı bir hikaye olmadığını, aslında ABD'nin inandırmaya çalıştığı bir masal olduğunu, yani bir ABD-Çin gerilimi ABD tarafından üretilmiş bir şey olduğunu düşündüğümü söyledim defalarca. Hala öyle düşünüyorum. Ama ABD'nin içinde bu hikayeyi satın alıp bunu köpürten, buna inanan ve buradan da dünya kamuoyunu etkileyen çok özne var. Buna da itirazım yok. Zaten mesela Japonya hikayesi anlatıldığı zaman da ya da sosyalizm anlatıldığı zaman da böyleydi yani. Birleşik Devletler'de birileri işte bir soğuk savaşa ihtiyaç olduğunu farkındaydılar ve Sovyetler Birliği'ni şeytanlaştırmak gerektiği kararını vermişler. Bir yığın salak entelektüel bu masalı satın aldı ve köpürttü. Yani onlar samimiydiler yani demeye çalıştı. McCarthy samimiydi yani yapıp ettiklerinde. Samimi bir salaktı yani. Samimi bir kötüydü. Ama asıl yukarıdaki aklı işte bak Sovyetler bizi geçiyor uzaya da şey yolladılar. Aman ha deyip Ay'a yolculuk projelerin üzerinden Amerika'yı tanzim ettiklerini düşünüyorum. Yani oradaki akıl başka bir akıldı. Benzerini sonra Japonya üzerinden ve sonra Çin üzerinden yeniden üretildiğini düşünüyorum. Ama görünüyor ki yani o akıl da ABD'deki o akıl da Birleşik Devletler'in o aklı da çok aciz, çok çaresiz. Yani şimdi bu Silicon Valley Bank batınca normal şartlarda bu Avrupa'da böyle bir şey olduğu zaman böyle bir banka battığı zaman yani bu olağan kapitalizmin tabii bir hikayesi olarak okunur. Yani banka batar. Çünkü yani bankalar kâr ediyorlar ve iyi yönetilmeyen bankalar da batarlar. Oyunun kuralı budur yani. Kâr elde edebiliyor olduğuna göre bir riski vardır. Dolayısıyla şimdi Birleşik Devletler'de bankalar batıyor idi. Battı yani daha önce de başka bankalar battı. Ama bu bir bankanın batışına şu anda gösterilen reaksiyon daha önce gösterilmedi diyebiliyorum. Yani nedir gösterilen reaksiyon? Bütün banka mevduatlarına devlet güvencesi verdiler. Yani bu şimdi aptalca bir durum. Şu anlamda aptalca bir durum. Yani bunun yaratacağı sonuçlar, yaratabileceği sonuçlar, yani bankacılık sektöründe şimdi artık her türlü riski,
Barındırıyor.
anlamsız riski göze alabilirsin. Yani devlet banka mevduatlarını garantiye aldıktan sonra yani ben bankacı olsam her türlü absürt riski göze alırım. Yani 10 kuruş kazanacağıma 50 kuruş kazanmanın bir yolu var mıdır diye bakarım falan. Aynı sisteme çok absürt bir virüs sokulmuş oldu diye bakıyorum. Topyekün kapitalist sisteme tırnak içinde. Birleşik Devletler'in ekonomik sisteminin finansal ayağına çok ciddi bir şey sokuldu diye görüyorum. Ve bunu sadece ben böyle formüle ediyorum. Başkaları böyle formüle etmese de onlarda da bir şaşkınlık hali var. Yani şimdi buradan acaba FED faiz artırımına bir mola verir mi vesaire filan gibi beklentiler ciddiye bindi. Görünen o ki Birleşik Devletler'in ekonomisini yönetiyor olanların da karşılaştığımız problem derken kastım şey değil, Silicon Valley Bank'ın batması değil. Genel olarak yani. Daldığımız denizin ne menen bir yer olduğu, derinliğinin ne olduğu, neresine kaya olduğu vesaire hakkındaki bilgisizliği çok görünür bir durumda. Başka bir dünyaya geçtik yani. Ve artık bildiğimiz formülleri dünya böyle olur. Yani hepimiz sonuçta diyelim ki evlendiğimiz zaman başka bir dünyaya geçmiş oluruz ama yani evlenmeden o dünyanın nasıl bir şey olacağını bilmeyiz. Evlenmeden önceki alışkanlıklarımız vesairelerle orada yüzmeye çalışırız. Karımız tepemize vurur. Ha bak bu tarafa gitmeyecekmişiz deriz. Öğreniriz yani ama her durumda insanoğlunun şeyi böyle. Şimdi de bildiklerimizle iş yapıyoruz ama o bilmediğimiz bir dünyada olduğumuz için başımızı ağrıtıyor. Görünen o ki Birleşik Devletler buradan işte kendince yangından neyi kurtarabilirse mantığıyla bir şeyler yapıyor. Çin oradan utangaç Birleşik Devletler'in boşalttığı yerleri doldurmaya çalışıyor. Bu işte geçen programda da söyledik yani bu Suudlarla İran'ın anlaşması hikayesi işte böyle Çin kolaylaştırıcılığıyla yapılıyor olması filan böyle bunlar bizim bilmediğimiz alışık olmadığımız şeyler. Pandemiden önce Çin böyle bir şey yapsaydı bu bambaşka bir yankı uyandırırdı ve bambaşka bir konjonktüre oturmuş olurdu. Ama yapamazdı.
Yani değişen ne var diye baktığımızda aslında çok fazla bir şey yok. Sadece Çin'in İran ve Suudi Arabistan ya da Körfez'den aldığı enerji tükettiğinin %40'ı kadar oraya bir enerji bağımlılığı var. Bu harekete geçirdi desek bu da yetmiyor zaten tek başına. ABD buna nasıl rıza gösterdi hiçbir ses çıkarmadan? Birdenbire bir şeyler oluverdi. O da yetmedi. Suriye ile Türkiye'nin ilişkilerinin içerisinde de kolaylaştırıcı rol alma gibi bir adım attı Çin. Orada Türkiye evet dedi ama bu sefer Suriye askerinizi çekin ondan sonra görüşelim dedi. O niye dayanarak söyledi filan. Böyle çok hızlı değişiklikler oluyor. Kimin ne yaptığını anlamak, planlı bir proje yürütüne dair bir kanaate varmak da zor.
Ya şimdi Çin böyle şeyler yapıyor ama demeye çalıştığım şuydu yani. Bundan 5 yıl önce böyle bir şey yapsaydı bunu gürültüyle yapardı ve bu zaten büyük bir gürültü koparırdı. Yani vay Çin meydan okuyor, dünya sahnesine çıkıyor filan. Şimdi bunu yapıyor. Birileri bak burada böyle manidar işler var diyor ama yani Çin bunu gürültüyle yapmıyor. Bu gürültü koparmıyor. Derdimi ifade edebiliyor muyum bilmiyorum. Yani bu hadise kendi başına baktığın zaman ve Birleşmiş Devletler'in bize yıllardır sattığı masala yani işte dünyanın yeni büyük gücü Çin olacak masalına baktığınız zaman oraya oturttuğun zaman hop bir dakika ne oluyor denecek bir şey olması gerekiyordu. Kimse dönüp bakmadı bile yani. Silicon Valley Bank'ın bakması daha çok gürültü çıkardı.
Bu niye
Değil mi
böyle?
yani?
Yani Türkiye'de bile hakikaten hiç değerlendirilmedi, bu gündeme alınmadı. Oysa bu hükümetin de iddiası şuydu, Orta Doğu'da kural koyan biziz. Yani en büyük devlet biziz diyor idi. Ama Çin geldi orada bir şeyler yapıyor. Türkiye'nin kamuoyunda konuşulmadı bile, tartışılmadı bile.
Evet yani sonuçta buradan yola çıkarak diyorum ki ya bak bu dünya hakkında bildiğimiz her şey, bütün tahminlerimizi, bütün algımızı kendi bildiklerimizle yapıyorduk. Yani onun üzerine inşa ediyorduk. Ve o bildiklerimizin gerçeklikle bir irtibatı olmadığı ya da gerçekliğin bizim bildiğimiz yerden başka bir yere kaçmış olduğunu bir göstergesi olarak okuyorum. Bir göstergesi daha olarak okuyorum. Yıllardır her şeyi böyle okuyorum. Belki de bir seçici algı olabilir ama yani ana hatlar itibariyle şimdi Fransa'da işte emeklilik üzerinden bir yıl kıyamet kopuyor. Sen dünyada iş yok kardeşim. Fransa'da da iş yok. Niye sen emeklilik yaşını arttırmaya çalışıyorsun? Millet çalışma haftasını 4 güne indirmeye çalışıyor bir yerlerde filan falan. Ya Macron'un kafası nasıl? Neyin kafası?
Aynı zamanda da Paris Belediye Başkanı arabasız bir Paris diye yola çıktı. O da çok kötü kopardı.
Yani dünya da temel benim olayları üzerine inşa ettiğim zemin şöyle bir şey. Dünya karmaşık bir dünya. Hep böyleydi. Her birimizin hayatı teker teker zaten çok karmaşık. Ve bu karmaşıklık içinde o karmaşıklığın bütün unsurlarını, bütün parametrelerini hesaba katıp karar veremeyiz. Dolayısıyla sadeleştirmemiz gerekiyor. Yani aradan önemli olduğunu, neticeye sahiden müessir olduğunu tahmin ettiğimiz parametreleri seçeriz. Onları manipüle ederek bir şeyler yapmaya çalışırız. Yani sen şimdi üniversite tercihini yapacaksan söz temsili bu yıllarda yani işte bütün üniversitelerin, bütün fakültelerin, bütün bölümlerinin senin hayatını nasıl potansiyel olarak etkileme şansı vardır. Bunun analizini yapamazsın yani. Dolayısıyla ne yaparsın? Yani işte önce bir şehir seçersin, sonra bir üniversite seçersin. Yani şehir işte ha ben öğrenciyken içinde yaşamayı isteyeceğim şehir şöyle bir şey olmalı dersin. Sonra ya işte mezun olacağım üniversitenin şöyle bir mezunlar dayanışması olmasının bana faydası vardır dersin filan. Böyle sadeleştirirsin yani. Belki de Sütçü İmam Üniversitesi'nin ceviz araştırmaları yapan bölümü aslında senin hayatında en isabetli istikameti verecektir. Bilemeyiz. O baştan dışarıda bırakırsın. İşte. Hayat böyle basitleştirmelerle yürür.
Bazen de filan arkadaşım şurayı seçti diye sen de gider orayı seçersin.
Ne yani? Sonrasında yani bu dünya politikaları içinde böyle diye ve dünya yönetmeye talip olanlar için de en kestirmesi işte böyle soğuk savaş benzeri büyük anlatılar üzerinden bir şeyler inşa etmek. Şimdi bu büyük anlatıların müşterisi kalmadı.
Tamam.
Esas mesele burada. Yani dolayısıyla Fransa yönetiyor olanlar bir takım büyük anlatılarla kendi seçmenlerini mobilize edemiyorlar. Birleşik Devletleri yönetiyor olanlar böyle büyük anlatılarla kendi seçmenlerini mobilize edemiyorlar. Yani insanlar son derece küçük, ufak, gündelik hayata değen, gerçekte bağlantısı olan faktörler üzerinden pozisyon alıyorlar. Yani kimseyi Make America Great Again vesaire gibi hikayelerle kandıramıyorsun yani. Ben iddia ediyorum Trump'ın peşine eklediğim de öyle bir Amerika'yı yeniden büyük yapmak gibi bir dertleri yoktu yani. Sadece New York Times, Hollywood'da falan dişlerini göstermek gibi bir dertleri vardı. Çünkü gündelik hayatları orada. Orada dönüyor yani.
Şimdi bir dönem küreselleşme çok böyle dört dala gidiyordu. Herkes işte bütün dünya küreselleşiyor işte buradan kalkınıyoruz falan deniyordu. Sonra İngiltere birden çıktı Brexit'le Avrupa Birliği'nden ve küreselleşme biraz durdu işte Trump'ın içe kapanmasıyla falan. Ama bir yandan da bakıyoruz ki evet işte Rusya'ya da yaptırım uyguluyorsun falan peşmeken. Ama mesela Türkiye'de bile pek çok insan yurt dışında başı şirketlere çalışıyor. Bir yandan da böyle bir küreselleşme var. Yani yukarıda azalıyormuş gibi gözüken aşağıda daha yoğunlaşan bir tutum almış gözüküyor.
Tabii canım, kitleler küreselleşiyor hala ya, artan bir vitesle küreselleşiyor. Şimdi sen Gana'da olsan ve işte eğer kırsaldan kendini kurtarmış da büyük bir şehre kapağı atmış isen, orada kalmak ve işte Afrikalı gibi büyük bir hikayeye yazılmak gibi bir derdin olsa bile, ama yani sonuçta bu işlerin hepsini yapmak için uluslararası networklerin bir parçası olmaya çalışıyorsun. Yani bu Gana'da böyle, Venezuela'da böyle, Ekvador'da böyle, Türkiye'de böyle. Yani bu küreselleşme ihtiyacı gökten zembille inmiş bir şey değil ki. Yani dünya bütün tarihi boyunca, bütün insanlık tarihi boyunca küreselleşmeye doğru, elindeki teknoloji el verdiği oranda küreselleşmeye doğru gitmiş.
İşte
Yani
mesela
teknoloji.
ama bireyler burada çok ön planda. Depremde de mesela yazılımı gerçekleştiren o çocuklar da uluslararası destek alarak, oralardan yardım alarak bu işi hızlıca yaptılar. Ama aynı işbirliğini devletler düzeyinde ya da yüksek kurumlar düzeyinde görmedim.
İşte sorun bütün dünyada siyasetin aslında mevcut teknolojik imkanlarla bambaşka bir şekilde örgütlenmiş olan, örgütlenme potansiyeli olan ve buna hevesli olan kitlelerle arasında acayip mesafe girmiş olması. Bütün dünyada siyaset kendisi için bir şey oldu. Yani şimdi işte orada depremde mağdur olmuş, üstüne sel gelmiş, o kadar insanımız var ve ama Ankara'da bambaşka bir hikaye okunuyor yani şu günlerde. Yani insanlar akın akın birbirlerini ezerek işte parlamenter olmanın, aday olmanın yollarını arıyorlar vesaire. Şimdi bu insanların oynadığı bu oyunun gerçeklikte bir karşılığı yok. Bunu demeye çalışıyorum. Yani normal şartlarda bizim varsayımlarımız neydi? Yani orada o gerçekliğin içinde o gerçekliğin bir problemini çözecek de kamuoyunda bir karşılık üretecek de oradan da bir siyasi kariyer inşa edecekti. Şimdi o siyasi kariyerlerin o gerçekle bir bağlantısı kalmadı. Dolayısıyla bu dünyanın şu anda yaşıyor olduğu sıkıntı bütün dünyada böyle yani. Böyle bakıyorum ve işte Birleşik Devletleri yönetenlerin, ekonomisini yönetenlerin, işte Çin'in vesaire falan bu kadar aciz olmaları, bana hep aciz görünüyorlar. Bu kadar aciz olmalarının sebebi de bu yani, o irtibat kayboldu. Buradan bu dış meselelerden şeye gelelim yani. İktidarımızın dış politikasına gelelim yani. Şimdi neden bu kadar sükunet içinde filan, yani işte bin tane komplo teorisi üretiliyor. Onlar mümkün müdür? Mümkündür yani, ben de ihtimal dahilinde görüyorum komplo teorilerin bir bölümünü. Ama bir yandan da yani şey, bu kadar merkezileşmiş bir sistemin bu kadar aciz duruma düşmesi çok anlaşılmaz değil. Yani kimse ne yapacağına karar veremiyor. Çünkü işte külliyeden bir karar çıkacak. Ama anlaşılan o ki külliyede de yani işte iş yükü baştan aşmış. O da bu milletvekili adaylıkları vesaireler hakkında filan mesaisini ona ayırmış durumda. Ve ilaveten de şeyi ayırmış durumda yani, bu dış politikaya. Çünkü hani bariz bir biçimde muhalefete üstün olduğu alan görünüyor ki burası. Tartışmasız bir üstünlüğü var yani. Çünkü muhalefetin dış politikası yok. Dolayısıyla işte şimdi acaba Suriye ile işte bir yumuşama sağlarsak, bu yumuşamayı da kamuoyuna bak mültecileri geri yollayacağız paketiyle satarsak vesaire gibi bir şeylerin peşinde koşuyor. Bir yandan işte ben bir dünya lideriyim. Afrasını tafrasını satabilmek için anlaşılan o ki işte Türkiye Cumhuriyetlerin başkanlarını Türkiye'de toplamaya çalışıyor. Bunları yapabilecek mi bilmiyorum ama bunları yapmaya çalışıyor. Kafası buraya çalışıyor. Yani
Oradan da 100.000 şey çıkartacak, kabini çıkartacak, deprem bölgesini gönderecek filan öyle bir hesapları da var.
dolayısıyla yani işte bu dış politika çok uzun süredir kendi ayaklarını bastığı yer zaten dış politikaydı. Ve bu dış politikadaki bütün çuvallamaları muhalefet değerlendiremedi. Yani şimdi de değerlendiremeyebilir. Eğer oradan bir şey çıkartmaya kalkarsa değerlendiremeyebilir. Yani çünkü ne, dertlerinin ne olduğunu kendilerinin bildiğini zannetmiyorum yani muhalefet. Şimdi buradan parantez içine şunu söyleyeyim işte iktidar aktörleriyle sohbet ederken her seferinde ya bak şurada şöyle bir şey var ve işte siz müdahale olmadınız filan dendi. Kardeşim biz iktidar mıyız? Ya siz iktidar değilsiniz, muhalefetsiniz. Biz sizden iktidar olduğunuzda ne yapacağınızı duymak istemiyoruz. Muhalefet olarak ne yaptığınız, bu bir mazeret değil.
Değil, değil.
İktidarda olmamanız bir mazeret değil. Biz sizden iktidar performansı beklemiyoruz. Muhalefet performansı bekliyoruz ve muhalefet performansınızın düşüklüğü yüzünden şikayetçiyiz yani. Şimdi işte diyelim ki Türkiye'de yani ben geçen gün yazdım. Putin Türkiye'ye doğal gaz faturalarını 2024'e erteliyor. Niye yapıyor kardeşim? Niye yapıyor yani? Bunu sormak ya veya Suudi Arabistan'dan geldiği söylenen 5 milyar doların hangi hesaba, hangi şartlarla geldiğini sormak sizin işiniz. Şimdi bunu yapacaksınız, muhalefet olarak kendinizi ispatlayacaksınız. Yani orta öğretimi bitireceksiniz, yüksek öğretimi öyle geçeceksiniz. Yani şimdi siz orta öğretimi bitirmek için gerekeni yapmadan yüksek öğretim talep ediyorsunuz. Temel sıkıntı burada. Bizim muhalefetsizlik diye bir sıkıntımız var. Dış politikada adam orada Mısır'la papaz oldu. Seyrettiniz. Mısır'la papaz olmasını rafa kaldırdı. Derin dondurucuya kaldırdı. Yine seyrettiniz. Adam bütün bunları yani Mısır'la papaz oluyor. Bunu bir marifet olarak satıyor. Sonra Sisi'nin elini sıkıyor. Bunu bir marifet olarak satıyor. Yani eşeği kaybediyor. Sonra buluyor filan böyle ve eşeği kaybettiği zaman zaten biz tok yapacağız. Eşeğe lüzum yok diye satıyor. Sonra gidiyor eşeği semersiz buluyor. Bak ben eşeği buldum diye satıyor. Ve siz seyrediyorsunuz yani. Seyrettiniz hep yani. Neden? Çünkü kamuoyu işte bunu yani uygun bir şekilde kamuoyunun hassas noktalarına dokunmayacak şekilde bunları hikayelendirmeniz gerekiyor. Bu sizin işiniz yani. İşiniz bu yani. Münhasıran bu. Burada işte orada biz zaten demiştik ama Sisi'yle ya siz onu demiştiniz de o değil yani hikayemiz bizim. Bunu kamuoyunun hassas noktalarına dediğim gibi dokunmadan Türkiye'ye verdiği hasar, verdiği zarar vesaire üzerinden ve yani işte neyse başka bir hikayeye yedirerek kamuoyunda satın alınabilir bir hale getirmeniz gerekiyor. Kamuoyunu suçlayarak, kamuoyunun yetersizliğine bahane göstererek falan böyle öteki bir şey yapıyor yani sonuçta uğraşıyor hakikaten. Şimdi Sisi'yle kavga etmesine bir hikaye uydurdu mu adam? Uydurdu yani. Sen beğenmedin ama bir hikaye uydurdu. Vatandaşın elinde başka hikaye olmadığı için onu satın aldı. Sonra Sisi'yle barıştığı zaman ya da el sıkıştığı zaman yine bir hikaye uydurdu. Yani Arabistan'a dayılandı, MEBES'e dayılandı. Sonra MEBES'in kucağına oturdu. İkisini de ayrı ayrı hikayelendirdi yani.
Şimdi de Dışişleri Bakanı'nı gönderdi Mısır'a.
Yani sonuçta şimdi burada benim açımdan bütün bugün şu günün hikayesinden söz etmiyorum. 20 yıllık bir muhalefet boşluğu var Türkiye'de ve bu 20 yıllık muhalefet boşluğunun en görünür olduğu yer dış politika. En görünür olduğu yer. Bir şey söylemediniz bize. Esed'le görüşeceğiz dışında bir şey söylemediniz yani. Bir hikayesi yok. Yani biz şöyle bir Türkiye, şöyle bir dünyada şöyle bir Türkiye öngörüyoruz. Türkiye'ye bu yakışır diyemediniz. Dolayısıyla adamın her yaptığına öyle değil ki demek gibi adamın belirlediği gündemin içinde kaldınız, adamın hikayesi içine kaldınız ve söylediklerinizin de bir toplamı yok, bir hikayesi yok yani. Biz söylemiştik ama demenin bir manası yok burada. Yani adam Trump'la kol kola yürürken Trump'tan herhangi bir ülkenin yani bırak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı yani sahici bir buz cumhuriyetinin başkanının almayacağı mektubu aldı. Yani buradan bir şey çıkaramadınız kardeşim yani. Biz buna itiraz ettik demenizin bir manası yok. Yani bunun mevcut hali yani Türkiye'nin mevcut dış politikasının halini görünür kılacak şekilde bizim nasıl parya haline geldiğimizi görünür kılacak şekilde paketlemeniz gerekiyor. Siyaset bu ya. Orada şunu söyledik biz burada böyle bir hikaye yok yani. Neyse sonuçta şimdi dış politikaya yaslanmış dış politikadan medet umar bir iktidarımız olduğunu düşünüyorum. Buradan bir sonuç alabilir mi? Çok emin değilim. TOG'dan bir sonuç alabilir mi? Yani işte anladığım kadarıyla bu TOG'un EFT ile ilgili bir takım satışları varmış. Onu da ağızlarına yüzlerine bulaştırmışlar. Ya da orada da bir dolandırıcılık yapmışlar. Bilmiyorum yani beceriksizlik midir, hırsızlık mıdır? Karar veremedim. Ama yani işte TOG'un üzerinden bir hikaye yazmaya kalkacaklar. Yani ya sen TOG'u yapıyorsun. Bak adam İstanbul çubukla deprem yapıyor kardeşim. Yani şimdi yanlış yerde oynuyorsunuz yani. Adam oraları geçmiş yani. Buradan bir hikaye yazmasına mani olunması gerekiyor. TOGG'un veya başka bir şeyin küçültülmesine yol açmadan bir hikaye yazılması gerekiyordu. Bunu da beceremedik muhalefetimizle. Geçelim, muhalefete sonra geleceğiz. Ama buradan bir sonuç alır mı iktidar? Yani evet, Türkiye'nin Sittin senedir Şamaroğlanına dönmüş, kendisini Şamaroğlanına dönmüş, Batı karşısında Şamaroğlanına dönmüş hissediyor olan ahalisinde böyle şeylerin bir karşılığı var. Bunun daha büyüğünü üretmesi gerekiyor muhalefetin yani.
Orada
Bunun dışında
da biraz şüpheler var. Yani eskisi kadar kabul gören, satan bir şey değil dış politika üzerinden. Biz Batı'ya efeleniyoruz. İşte bize düne kadar parmak sallayanları şimdi biz hizaya soktuk, biz parmak sallıyoruz. Görüşü çok hakim değil. Çünkü pek çok insan dışarıdan iş bularak, buradan Türkiye'de oturuyor, dışarıya çalışarak para kazanmaya başladı. Ve hala Türk ihracatının en önemli pazarı Avrupa Birliği.
ya sonuçta bunlar birbirini götürmez. Bu iş şöyle bir şey. Yani ben Amerika şu anda şeyse, dünyanın patronuysa, Avrupa dünyanın patronuysa, Avrupa'ya söverek kendimi tatmin ederim. Sonra ama onlarla iş tutarım. Yani bu tür ikiyüzlülükler bütün toplumlarda vardır. Yani adam sonuçta işte eve haftada bir kilo et alamıyordur. Ama işte gider eve geldiği zaman karısının çocuklarının yanında işte Ali Koç'a posta atar falan. Yani kendisinin Ali Koç'tan şu şu şu üstünlükleri olduğunu falan anlatır. Buna da inanır yani ilaveten. Yani böylece karısının çocuklarının yanına ve kendi pozisyonunu haklı gösterir ama gider Ali Koç'un yanında çalışır. Yani ya da çalışmayı arzu eder. Onu bulabilirse büyük nimet sayar. Yani bu normal bir hal. Bunun sağlıklı bulduğumu da bir daha söyleyeyim yani. Burada mesele şu: şimdi Türkiye bir imparatorluk bakiyesi ve o imparatorluk bakiyesi olma hafızası henüz taze. Dolayısıyla bunlar normal travmalar. Bunları 100 yıl boyunca gelen iktidarlar yönetmeyi, sakinleştirmeyi, bir olumlu bir yere akıtmayı beceremediler. Bu gelenler, şu son ya Erdoğan şu rekası da bunu köpürterek kendilerine bir koltuk çıkardılar. Yani zaten var olan ve doğru düz kullanılmamış olan bir enerjiyi manasız bir biçimde açığa çıkardılar, yağmaladılar yani. Bu hikaye benim açımdan başından beri böyle görünüyor. Yani ben bunu şimdi söylemiyorum. 2002'den beri böyle söylüyorum. Yani bu enerji kullanılmadığı zaman zarar veren bir şeydi ama kullanılmasının yolu bu değildi yani. Neyse, sonuçta şimdi bunlar yine bu tarihlerde şeye başlayacaklardı. TOGG'la kifayet etmeyeceklerdi. Şurada petrol, burada jelibon, bir şeyler bulacaklardı. Bu deprem yüzünden anladığım kadarıyla bunlara teşebbüs edemiyorlar. Hiç değilse böyle bir şeyimiz oldu, kazancımız oldu diyelim.
Tokta fiyatı da çok yüksek tabii. Yani herkesin alabileceği bir şey değil.
Ya
İçin...
bizim reisimiz yapmışsa bir şey, o böyle ucuz herkesin alabileceği gibi bir şey olabilir mi yani? Onun fiyatının yüksekliği de zaten bir
Bir şey diyorsun.
olumlu bir şey yani. Reise altı yazacak bir şey yani. Sen de çok şey istiyorsun ya.
İtibardan vazgeçilmez diyorsun yani.
İtibar da tasarruf edilmez.
Tarif
Çok
edilmez.
sefer yaptık, tabii ki pahalı olacak yani. Yaptıksa öyle yaparız yani. Sonuçta bunca sene kimse yapamadılar. Şimdi reis yaptı. Yaptı mı da böyle yapar kardeşim. Bence ucuza bile satıyorlar yani. Yani böyle hani Ferrari fiyatta satmaları gerekiyor. Ferrari'den ne eksiğimiz var yani? Reisimizin ne eksiği var Ferrari? Şimdi buradan ama şeye gelelim yani. Bir yamalı bohça oldu. İşte Hüdapar eğer katılırsa Yeniden Refah vesaire filan falan, böyle bir yanda MHP, MHP bir tarafta Hüdapar'la filan enteresan bir bohça çıktı.
Ve bir de
Bunu
Vatan Partisi de orada yer almayı istiyor. Bunun karşılığında Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçecek Doğu Perinçek.
Oo. Doğu Perinçek'in oyları da eklendiğinde şey uçar yani. Reis uçar
Hani
artık.
bir yandan Hüdapar, bir yanda MHP, bir yanda Vatan Partisi, bir yanda Yeniden Refah Partisi, bir yandan Büyük Birlik Partisi. Yani Millet İttifakı'ndan daha kalabalıklar.
Bunu şimdi iki taraf adında madalyon iki yüzü açısından ayrı ayrı bakalım yani. Bir tarafta işte böyle hani iktidar kanadında olup muhalefetin altılı masasını birbirine benzemez şeyler filan diye eleştirenler, kendilerine dönüp baktıkları zaman buraya söyledikleri şeylerin ne kadar manasız olduğu ortaya çıkıyor. Öteki taraftan bakınca da kendilerinin böyle işte birbirine benzemez şeyleri bir araya getirmesini çok büyük bir meziyet olarak ortaya koyanların, ha işte bak orada da bunu yapılabiliyormuşu kabul etmeleri gerekiyor yani. Bunlar komik işler. Böyle siyaset olmaz ama işte bunları siyaset diye kazıklıyorlar bize yani. Ama çok ana hatları itibariyle bir kere değinmiştim, şimdi bir daha değineyim. Bu iki bloku birbirine ayırıyor olan asıl altta, en alttaki şey kadın, daha genelde işte cinsellik politikası yani. Yani cinsel politika yani. Bu biz bir böyle ideolojiler, işte orada Kürtçülük, burada Türkçülük, şurada muhafazakarlık, burada liberallik falan diye konuşuyoruz. Ama yani işte her iki kanada da ait olanlar sonuçta bu açıdan bakıldığında birbirleriyle eşlenebiliyorlar yani. İşte orada HDP, burada Hüdapar var, burada BBP, burada işte İyi Parti var falan filan. Ama bunların en altına indiğin zaman bir tarafta kadının olağanüstü bir hızla statü değiştirmesini içine sindirmiş, bununla birlikte yaşamaya rıza göstermiş en azından. Genel olarak da buna minnet duyan, önemli bir bölümü de buna minnet duyan, kadının statüsünün değişmeye minnet duyan bir kitle var. Bu tarafta da kadının bu kadar hızlı bir biçimde statüsünün değişmesi karşısında minimum tabiriyle ürkütü içinde olan ve yani bunu bloke etmeye çalışıyor olan, dikkat et yani sonuçta aslında ayrıştıkları hususlar bunlar. Yani işte kadın ve cinsellik, yani LGBT şu bu, yani bu tarafta daha tırnak içinde modernist bir blok var. Saadet Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'ne muhalefet işareti koyması falan gibi şeyler dışında onlar bile kadın konusunda buradakilere kıyasla daha tırnak içinde medeniler. Bu tarafta ise ya bir dakika kardeşim, kadının ipi boşandı. Yeniden şöyle kabul edilebilir bir yere getirelim. Aile vesaire falan falan diyenler bu tarafta bloke olmuş durumda. Yani bundan Vatan Partisi vesaire falan azade tutamazsın yani.
Yani 80'lerden bu yana değişmedi. O zaman da başörtüsü meselesi kadın üzerinden tartışılıyor, yürütülüyordu. Şimdi de aynı tartışma kadın üzerinden devam ediyor.
Böyle ben böyle bakmıyorum yani. O zaman başörtüsü özgürlüğün ve devletin sivil alanı dizayn etmesine duyulan reaksiyonun bir sembolü olduğu için önem taşıyor idi. Birçok başka sembolü vardı ama o birçok başka sembolü o kadar enerjik değildi. Kadınlar enerjikti. Dolayısıyla başörtüsü diğer sembollerin önüne geçti. Bu sefer tablo öyle değil. Bu sefer doğrudan doğruya ve yalın kat mesele kadın üzerinden yürüyor gibi geliyor bana. Şimdi buradan bir şey daha söyleyip şu iktidar mevzunu kapatayım. Şimdi Fatih Erbakan böyle çok kostaklanıyor, böyle şartlar öne sürüyor falan filan. Ya babası da çok matap bir şey değildi de hani babası bunu gördükçe ben babasının ne kadar bir şeymiş yani, bir vasıf sahibiymiş gibi böyle hatırlıyorum, öyle hissediyorum. Geçen de Ahmet Özal çıkmış. Meğer onun etrafında da bir insan toplanmış, Türkiye'ye bir Özal daha yakışır demiş filan. O da Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Yani şimdi Ahmet Özal'a baktığım zaman da babası hakkındaki bütün şeyleri yıkılıyor. Bundan nasıl kurtulacak Türkiye? Bunu da bilmiyorum yani. İpini koparan babasının üzerinden yani, işte Özdağ babasının üzerinden, işte Erbakan babasının üzerinden. Kimsiniz siz kardeşim ya? Hangi taşı yerinden oynattınız ya? Böyle bir absürt durum var. Ona da dikkat çekmiş olayım. İstersen buradan muhalefete geçelim yani.
Orada da Aslı Baykal galiba babası üzerinden başka şeyler yapıyor ya da çalışıyor. Ama bir etkisi yok gibi duruyor.
Bu Atılgan'ın işte.
Evet. Muhalefet sanki biraz daha oturmuş ve adaylarını belirlemekle meşgul ve bir yandan da kampanya yürütüyor. Sahaya işte birlikte çıkıyorlar, farklı farklı çıkıyorlar. Bir ahenk tutturmaya çalışıyor ve bir de HDP ile ilişkilerini CHP bir tanzime, düzenlemeye koyacak. Cumartesi konuşacaklardı ama HDP başka bir mazeretten dolayı randevuyu ileri bir tarihe bıraktı. Sanıyorum bu görüşme önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.
Evet, şimdi muhalefet tarafına geçmeden şunları birer cümleyle söyleyip geçelim. Yani aslında bu adaylık tartışmaları vesaire falan, daha doğrusu bütün siyasi partilerin adaylık mevzuna bu kadar odaklanmış olmalarının da etkisiyle şey gündemden kalktı ama aslında teknik olarak gündemde olması gerekiyor olan iki tane husus var. Yani birincisi Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi olamaz mı hukuken? İkincisi de bu seçimde hangi seçim kanunu geçerli olacak? Yani şimdi seçim takvimini işletmeye başladı şey YSK. Eğer biz seçim başladı diye bakıyor isek, o zaman geçen yıl 6 Nisan'da yapılan değişikliklerin geçerli olmaması lazım. Yani 6 Nisan'a kadar onun geçerli olmaması lazım. Bir absürt bir durum var. Ama bunlar konuşuldu, edildi filan. Ama şimdi hiç gündemde yoklar. Bunu bir
Sanıyorum şeyde gündeme gelir. Başvuru, Cumhurbaşkanlığı için başvuru olacak. O zaman başlar tartışılmaya. Bu iç adaylık meselesi başvurular bir bitiversin. O tartışma gelecektir.
yok, şimdi adayların belirlenmesi süresince aslında hangi kanunun geçerli olacağı etkili. Eğer şimdi mesela HDP ile tipin arasındaki vesaire sıkıntılar, muhtemelen şimdi CHP ve İyi Parti ile diğer masa ortakları arasındaki gerilimler, aday belirleme sürecinde ortaya çıkacak gerilimler doğrudan doğruya şeye bağlı. Hangi kanunun geçerli olacağına bağlı. Yani
Bunun için 8 Nisan'a kadar vakitleri var. Dolayısıyla orada tartışacaklar, onu gündeme getireceklerdir.
bilmiyorum. Ama yani kavgalar şimdi dönüyor. Bu HDP'nin CHP ile randevusundan daha belirleyici olanı, daha önemli olanı HDP ile tip arasındaki sıkıntıydı. Ve aslında hani kalan süreyi doğrudan doğruya buna ayırsak diye tercih ederim de, ama bu arada sözü edilmesi gereken bir başka unsur daha var. Muharrem İnce, yani Muharrem İnce zıplayıp duruyor. Çok bariz bir biçimde görünüyor ki Muharrem İnce'nin yapıp ettikleri Erdoğan'ın yapılmasını isteyeceği şeyler. Bu o yapıyor, o yaptırıyordur vesaire filan falan gibi bir şey, böyle aşırı yorumlara gitmek istemem. Ama yani Muharrem İnce'nin yaptığı her şey, eğer Muharrem İnce şöyle bir şey yapsın mı diye külliyeden rapor istense hepsine yapsın der yani. Bu herhalde üzerine mutabık. Muharrem İnce'nin de herhalde üzerine mutabık kalacağı husus. Ama işte kendince bir oyun kuruyor, kurmaya çalışıyor. Bir oyun oynuyor diyeyim. Oyun kurmak değil de. Buradan bir arıza çıkartabilir mi? Eğer Kılıçdaroğlu yeterince performans sergileyemezse, kamuoyunda Kılıçdaroğlu üzerinde çok kırılgan bir biçimde oluşmuş olan mutabakat zarar görürse, yani böyle bir ihtimal var. Ama daha galip ihtimal Muharrem İnce'nin bu zıplamaları, bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun yapıp ettiklerinin yetersizliğini konuşulmasını imkansızlaştırıyor. Kılıçdaroğlu da böyle bir zeminde oynuyor yani.
Muhtemelen bir mutabakat sağlanacak gibi galiba. Temas var CHP ile Muharrem İnce arasında. İşte adaylıktan vazgeçme ve CHP'den işbirliği yapma, onun karşılığında da işte milletvekili sayısı falan gibi şeyler üzerinde bir trafik işliyor. Netice alınır mı bilmiyoruz ama öyle bir trafik var.
Evet, yani sadece milletvekili adaylığı falan gibi talepleri yoktur. Başka
Evet.
talepleri de
Var,
var.
onlar da.
Şimdi biz şey üzerinden, hani bu HDP tip üzerinden aslında çok şey konuşulabilir. Ben de kendimce tipi yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Ama HDP'yi de yeterince konuştuğumu düşünüyorum. İstersen hikayeyi şöyle bir tarihselliğe koyalım. Yani seninle biz bu programları yapmaya ilk başladığımızda, işte mahalli seçim öncesiydi ve mahalli seçim sonrasında da o zaman Bekir Ağırdır'ın yaptığı formülasyon üzerinden işte 2 artı 1 Türkiye vesaire şeylerini tartışırken, mesela tam da Bekir Ağırdır'ın formüle ettiği şekilde görülemeyeceğini falan konuşmuş idik. Ve orada ben kendimce demiştim ki, yani HDP kendisini imha etmek pahasına burada toplum için, muhalif kamuoyu için icap eden işi yaptı. Kendisini feda etti yani. Buradan sonrası artık muhalif kamuoyunun diğer aktörlerine düşüyor ve oradan itibaren muhalif kamuoyunun diğer aktörleri HDP'nin fedakarlığının bedelini ödeyecek herhangi bir iş yapmadılar. HDP de bu dönemde bunları talep edebilecek cevvaliyeti sergileyemedi. Ve benim böyle baktığım zaman, yani HDP'yi eleştirmeye dilim varmıyor. HDP'nin eleştirilecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum ama yani benim dilim varmıyor. Biraz da son dönemde Selahattin Demirtaş'ın yaptığı olumlu katkıları da hesaba katınca iyice dilim varmıyor. Ama HDP önemli bir işi yapabilecek bir yerde duruyor idi ve yapamadı. Kendisi bir Türkiye Partisi olma iddiasını ortaya koyduğu için bunu söylüyorum. Ve bunu yapabilecekmiş gibi de görünüyordu. Yani aşağıdan gelen genç nüfusun mevcut, dünyanın mevcut masallarına kulaklarını kapatmış, daha gerçeklikle bağlantısı olan kesimlerin öyle veya böyle kulak kabartmaya başladığı bir partiydi. Ama orada bir zaten onların hayatını zorlaştıran bir başka faktör vardı. Ağırlık olarak Kürt Partisi'ydi her şeye rağmen. Yani ne kadar kendisi Türkiye'leşme iradesi sergilese ve o istikamete yürüyor olsa da, Halihazırda yine bir Kürt partisiydi ve bu Kürt partisinin Kürt tabanının önemli bir bölümünün işte böyle tipin, emepin ve yani sol ve solun solu diyebileceğimiz yani bunları makul meşru sol olarak görüyorum. Bir de hani böyle fantezileri çok olan kesimleri de işte halk evlerini vesaireleri filan falan da parlamentoya taşımasından bir rahatsızlık olabilecek olduğunu o tabanda düşünüyor idim. Bu son hafta bu çok görünür oldu. Yani o konudaki tahminlerimin diyeyim çok da absürt olmadığını kendimce gördüm. Yani hop kardeşim bizim sayemizde parlamentoya girdiniz ve yani sonuçta biz sizden de memnun değildik. Yani biz sosyalist değiliz, solcu değiliz, Kürtüz ve yani işte dertlerimiz de belli diye bir kabarma oldu. Tipin el yükseltmesinin sonucunda olduğu diye düşünüyorum yani. Yani Sera Kadıgil'in işte çıkıp da kardeşim sizin tabanınız ayrı, bizim tabanımız ayrı, işte hani bunlardan bin on kayıplar falan gibi böyle formülasyonlar yapmasının sonucu olarak böyle bir şey çıktı. Sera Kadıgil'in formülasyonu doğru mudur bilmiyorum. Potansiyel olarak, teorik olarak böyledir. Ben Türkiye'de kendisine solcu diyen, öyle veya böyle tipe oy vermeye rahatlıkla eli gidebilecek olan ve işte 40 yaş üstünde ya da 35 yaş üstünde olup HDP ile aynı ittifakta olduğu için, HDP bayrağının altında olduğu için aynı ittifakta olmaktan öte yani bölücülük takıntısı vesairesi falan olduğu için tipe veya işte benzerlerine oy vermeye içine sindiremeyen bir nüfus var mıdır? Vardır. Ne kadardır? Bilmiyorum. Bir fikrim yok. Tipin de derdi anladığım kadarıyla yani böyle bir nüfus var. Bu nüfus sizin zannettiğinizden daha yüksek, daha büyük. Ayrıca bir de gençler var. Biz bu dönemdeki performansımızla onların gönlünü kazandık ama onların arasında da bu Kürtçü politikalardan rahatsız olan HDP'nin PKK ile eşleştirilmesi bu hikayeyi satın almış bir kitle var. Biz bunların oylarını alabiliriz ama HDP yüzünden alamıyoruz. Teorik çıkarımını yapmış görünüyor tip. Buna mukabil HDP'nin tavrı da yani ya da işte HDP'nin Kürt tabanının tavrı da ana hatları itibariyle ya kardeşim sizin yüzünüzden biz bir yıl solcu olmayan ya da solculuktan korkuyor olan Kürt'ten oy alamıyoruz gibi bir şey haline alıyor. Buradaki çatlak iki taraf açısından bakıldığında da son derece makul, anlaşılır olabilir ve ikisi de abartıyor olabilir, ikisi de abartmıyor olabilir. Bunları ölçemem yani şu anda. Benim elimdeki veriler bunu göstermiyor ama yani buradan şimdi diyelim ki şu günün şartlarında Türkiye'de bu kadar kaygan bir zeminde, bu kadar bütün siyasi aktörlerin sadece hayal kırıklığı uğratmış, hayal kırıklığı üretmiş olduğu bir ortamda tip diyelim ki %12 oy alsa ben şaşırmam yani. Yani herhangi bir parti çıkıp da %12 oy alsa şaşırmam. O yüzden. Üstelik de hani bir tip sahiden de bir performans da sergiliyor. Ama %1,5 alırsa da şaşırmam. Zemin o kadar kaygan yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu şartlar altında bir açıdan bakınca tipin şimdi mi yani sırası zamanı şimdi mi diye sorduğumuz zaman bu ya şimdi ya da hiçbir zaman cevabı da verilebilir bu kayganlık yüzünden. Dolayısıyla tipi yargılayamıyorum kendi hesabımı. Ama
Orada tipin bir pratik gerekçesi de var. İki defa üst üste kendi bayrağın altında, logon altında seçime girmezsen bir daha seçime girme hakkını elde edemiyorsun. Onu aşmak için 41 ilde en az girmesi gerekiyor. Böyle bir zorunluluk da var. Parti seçime girme hakkını koruyabilmesi için.
yani dediğim gibi hani tipin taleplerini kendimce meşru görüyorum. Buradan ne sonuç çıkacak onu tahmin edemiyorum. Birisi hariç. Sonuçta HDP'nin şu hesabı yapması gerekiyor. HDP'nin Türkiye'lileşme iddiası ancak tiplerin vesairenin HDP'nin içine erimesiyle mümkün. Yani onları dışarı çıkarttığın zaman artık HDP'den bir Türkiye Partisi çıkaramazsın. Dolayısıyla bizim HDP ile yani ülkenin HDP ile ilişkisi bu sürecin sonrasında yani şimdiki hengamede bunu fark etmeyiz. Şimdiki hengamede başka dertlerimiz var yani. Bu fark edilmez ama HDP'nin hayatını zorlaştıracak bir safhaya geçeriz seçim sonrasında diye düşünüyorum.
HDP de galiba ismini değiştirerek giriyor seçime, tedbiren kapatılma ihtimaline karşı işte Yeşil Sol adıyla girecek. 10 Haziran'daki şeyi bek 10 Nisan'daki şeyi bekliyor davayı.
Evet, sonuçta şimdi HDP her halükarda görünen o ki, benim gördüğüm o ki, tip ve HDP kendi aralarında ikisinin de tatmin olduğu bir çözüm bulmuş gibi görünüyorlar. Bu tabii ki alınacak sonuca bağlı olarak bu tatminin yanlış bir tahminden bir doğru bir tahminden mi kaynaklandığını görecekler. Biz de göreceğiz. Benim açımdan sağlıklı bir gelişme olduğunu düşünüyorum. HDP'nin zaten hazırlıklı oldu. Yani durmadan kapatılan bir şey oldu. Zaten bunu biz daha önce şeyde yaşadık yani. Refah Partisi, işte, tam Milli Nizam Partisi'nden başlayan hikaye boyunca diyor, sen kapatırsın ve ikinci kapatmadan sonra artık onu üçüncü kapatmaya hazırlanırlar. Yani sen ne yaparsan yap artık ondan sonra muradına eremezsin. Ve nitekim öyle oldu yani. İlkinde sendeler, ilkinde düşer, ikinci de sendeler, üçüncü de yani fiske yemiş gibi bile olmaz yani. Ve HDP'nin böyle bir şey yapabileceği görünüyor. Bu arada şu da olabilirdi. HDP daha kapatma davası açılır açılmaz kendisini kapatıp bu kasasındaki parayı da yeni kurulacak bir partiye aktarıp falan böyle bir şeyler yapabilirdi. Orada da onlar dik durup ya kardeşim biz böyle yollara tevessül etmeyeceğiz. Kapatın ve faturasını ödeyin. Edası sergilediler. Sahiden şimdi Erdoğan rejiminin o kadar şeytanlaştırdığı halde HDP'yi kapatmamasının sebeplerinden bir tanesi de parti kapatan iktidar olmanın getireceği duygusal yükü acaba nasıl göğüsleriz idi. Kapatırlarsa bir hal, kapatmazlarsa bir hal onlar için de sıkıntılı bir karar süreci yani bu. Ama kapatırlarsa ağır bir sille yiyebilirler diye düşünüyorum. Bu arada şeyi atladık yani aslında bu Hüdapar'ın falan sandık güvenliği özellikle bölgedeki sandık güvenliği açısından muhalefet cephesi için yaratacağı riskler var. HDP'nin bunun ne kadar göğüsleyebilecek olduğunu bilmiyoruz. Bunları da göreceğiz yani bu süreçte seçim yapabilirsek, artık yapabilecek olduğumuzu düşünmeye başladım. Seçim yapabilirsek.
Muhtemelen yaparız artık.
Programı kapatmadan bir şeye daha işaret edeyim. Biz kamuoyu yoklamaları bir haftadır, 10 gündür ortalarda pek kamuoyu yoklaması yok demiştim ama kamuoyu yoklamalarından daha güvenilir, her açıdan daha güvenilir bir hikaye var. Uluslararası bahis sitelerinde işte Türkiye'deki seçimi kim kazanır bahisleri var. Uzun süredir sürüyor yani bunlar ve buralarda Erdoğan çok açık ara çok şanslı görünüyor. Şimdi bahis sitelerinin bu bahislerin için anlamlı? Kamuoyu araştırması yapan şirketler sana gelip de ya Celal sen kime oy vereceksin dediği zaman yani kafan çok net olmasa da vesaire bir cevap verirsin. Ama bu seçimi kim kazanacak diye para yatıracağın zaman o kadar uçmazsın yani. Ve bu bahis sitelerindeki oranlar da hangi tarafa yığılma olduğuna bağlı olarak sürekli olarak güncelleniyor, sürekli olarak değişiyor. Dolayısıyla oradan şeyi görebiliyorsun yani kamuoyunun kimin kazanacağı konusundaki kanaatlerindeki değişimi görebiliyorsun. Tabii ki bu bahisleri oynayanların ciddi bir bölümü yurt dışında yaşıyorlardır. Türk değildirler yani. Türkiye hakkında öyle çok bilgileri yok. Yani birçok kişi doğrudan doğruya bahis oynamanın yarattığı tatmin nedeniyle oynuyorlar yani. Ama onlarda bir kanaat oluşmuş ise bunun bir gerekçesi vardır. Bundan 3-4 ay önce kabaca işte birçok sistemin ortalaması itibariyle bakacak olursak Erdoğan'ın kazanmasına oynadığı zaman bahis 1,15 veriyordu. Yani çok yüksek bir ihtimaldi bu. Çok yüksek ihtimalle olduğu için ona düşük bir getiri sağlıyor idi. Erdoğan'ın karşısındaki adayın kazanma ihtimali 4,5. Şey kazanma yani o bahisteki oranı 4,5'tü. Yani karşısındakinin kazanma ihtimali o kadar düşük ki oraya yatırdığı paraya 4,5 katı para veriyor idi. Bu sistematik olarak düştü ve bir noktada yeniden yani sistematik olarak değişti. Muhalefetinki düştü, Erdoğan'ınki yükseldi. Nereye kadar? İşte geçen yılın Aralık ayına kadar, Kasım ayına kadar. Orada bir toparlama, yeniden eskiye dönüş benzer bir şey oldu. Sonra sistematik bir biçimde bu Erdoğan'ın aleyhine gelişiyor. Bugün baktım şeye, Erdoğan'a 2,10, Kılıçdaroğlu'na 2,75 veriyor. Aralarındaki makas çok kapanmış durumda. Bu seyir devam edecek olursa, bazı bahis sitelerinde zaten Erdoğan'ın kazanması sürpriz halini aldı. Benim takip ettiğim de tablo böyle. Bu seyir devam ederse Erdoğan'ın kazanmasının büyük sürpriz halini alacak. Yani şu anda zaten birçok yerde sürpriz olarak telakki ediliyor ama
Tablo değişmeye başladı.
bu devam ederse 2 ay büyük sürpriz yani olmayacak şey halini alacak. Bu da önemli bir gösterge diye düşünüyorum.
Tamamdır. Peki. Bu halde bitiriyoruz bu programı bu şekliyle. Başka?
Bitirmeden önce bize destek olmak isteyenler katıl butonu veya teşekkürler butonu ile destek olurlarsa seviniriz ve hükümet istifa diyeyim. Sen topu sana atayım.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, desteğinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Yeniden görüşmek üzere.